Ayrım 15.
Galiba bu nokta üzerinde biraz oyalanmak iyi olacak. Üçlü koalisyonu ayakta tutmak için Demirel, milliyetçilik ideolojisine sarılmış görünmekteydi. Nedir milliyetçilik ideolojisi? Gerici bir bağlam içerisinde ele aldınız mı, faşizm ve dinsel iktidarlar demektir. İlerici bağlam içerisinde ele aldınız mı, emperyalizme karşı tam bağımsızlıkçı bir ileri hareket. Örnekleri çok. Hitler ve Mussolini faşizmleri milliyetçiydiler. Türkeş de milliyetçidir. Kiliseler, özellikle Ortodoks kiliseleri, bir de Arap Müslümanlığı milliyetçidirler. Nasıl ki Kıbrıs'taki Rumlar da kiliseye harekete geçmiştir. Araplar da Bağız sosyalistliğinin bile Müslümanlık ve milliyetçilikle kaynaşmış olduğunu biliyoruz. Erbakan da bu anlamda milliyetçidir. Milli ve manevi değerlerin ideolojik savunması ondadır. Peki Demirel nedir? Ortada MSP yok iken, MHP'nin biti kanlanmamış iken, aslında CHP bürokrasi diktasına kitlesel bir tepki hareketi olan Demokrat Parti ve uzantısı Adalet Partisi hem faşizan hem dinsel milliyetçiliğin karması olarak görünüyordu. Ne kadar liberal burjuvaziye hizmet ederse etsin, varlığını ideolojik bir tanımlamaya sokmaya kalkıştı mı, bu tanımlama ister istemez bugün MHP ile MSP'nin sahip çıktığı kavramlara sahip çıkmakla oluşuyordu. Paravananın arkasındaysa bildiğimiz işbirlikçi kapitalizm uygulaması sürdürülmekteydi. Ama o ki MSP ve MHP ayrı kitle örgütleri halinde geliştiler ve kendi milliyetçilik anlayışlarını benimseyip ortalığa saldılar. AP milliyetçiliğini tanımlamadan aciz kaldı. Neyin milliyetçisidir? Dinsel düzeyde MSP'den, ırksal düzeyde MHP'den öteye gitmesine olanak yoktur. Olmayınca bu partilerin öğretisel tutumları, sloganları, örgütleriyle kendisini yemesini önleyemeyecektir. Hiç mi çaresi yok? Olmaz olur mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini oluşturan müdafaa-yı hukuk milliyetçiliği var. Tam bağımsızlıkçı, emperyalizme karşı ilerici, ona sahip çıksa ya, çıkamaz. Neden? Kuruluşundan bu yana işbirlikçiliği benimsemiştir de ondan. Üstelik bu alanda o derece ileriye gitmiştir ki, fiilen işbirliği yapmaya kalkıştığı sistemin güvenini yitirdiği halde, hala aynı doğrultuda yürümekte, iktidarda kalabilmek için oluşturduğu milliyetçi koalisyonu sistemin buyruğuna vermeye çalışmaktadır. Olabilir mi? Olamıyor. Üstelik 60 yıllarından bu yana yetişmiş sağcı gençler, sistemli ideolojilerin tadını aldıkları için artık içi boşalmış AP'den yana değil. Kendilerine modası geçmiş de olsa birer doktrin sunan MSP ile MHP'den yana çıkıyor. Başka türlü acaba şöyle diyebilir miyiz? Demirel ve takımını iktidarda tutan taktik ustalık, sonunda partinin çekim gücünü yitirmesine yol açan stratejik ve önemli bir yanılgıyı içermektedir. AP milliyetçiyim diyor. Milliyetçiliğini bir ideolojiye bağlayamıyor. Bu yetmezmiş gibi kalkıp ekonomisi ve diplomasisini yeni ipotekler altına sokacak pazarlıklara giriyor. Bunlar AP'nin dipteki hastalıklarının acı belirtileridir. İyileştirilmesi ise öyle gündelik ilaçlarla olmaz. Her şeyden önce kendilerine sağlam bir fikir temeli bulmak zorundadırlar. Komünizm düşmanlığı yok mu diyeceksiniz? Onu da görüşelim. 25 Ekim 1977. 4. Komünizm düşmanlığı milliyetçilik midir? Amerika'da yapılan o toplantıda Kissinger'ın bundan böyle Avrupa'daki Amerikan tutumuna ilişkin sözlerini kim unutabilir? Hala CIA'in 40'lar komitesi üyesi olan bu kurt politikacı, Avrupa'da komünizmi önlemenin artık şiddetli bir biçimde komünizme karşı olan hükümetleri iktidara getirmekle gerçekleşemeyeceğini belirtiyordu. Amerika için bu, soğuk savaş yıllarında başarıyla uygulanmış bir plandı ki, hanidir umulan sonuçları vermiyor. Komünizme karşı şiddet kullanılan ülkelerde mübareğin büsbütün boy atıp serpildiği görülüyordu. Yeni uygulama, bir iki Avrupa ülkesinde denendi ve deneniyor. İşte Portekiz ve İspanya, işte Yunanistan. Bu ülkelerde komünist partiler serbest bırakıldı, seçimlere katılıyorlar. İktidarlar sağcı da olsa, ılımlı, hatta ilerici, öyle antikomünizm sloganlarına itibar eden yok. Varsa da gittikçe önemlerini yitiriyor siyasal güç olarak. Ne Amerika yüzlerine bakıyor bunların, ne Avrupa. Bu olayda Demirel ve partisi için çok büyük bir ders gizli ama galiba algılamaya güçleri yetmiyor. Demokrat Parti'nin, sonraları Adalet Partisi'nin ideolojisi, işbirlikçi bir liberal ekonomi yandaşlığıyla histeri derecesine varan bir komünizm düşmanlığından ibaretti. Halk yanları kısmen ırkçı, kısmen dinci eğilimlerle, kısmen de seçkinci CHP diktasına duydukları tepkiyle DP ile AP'ye ilgi gösteriyor. Bu da partinin güçlü iktidarlarını kurmasına yol açıyordu. Irkçı aşırılığa MHP, dinci aşırılığa MSP sahip çıktıktan sonra AP'ye kala kala ne kalmıştır? Şiddetli bir komünizm düşmanlığı. İşte herkese kendisini milliyetçi diye yutturmaya kalkan bu parti, milliyetçilik ideolojisi olarak millete soğuk savaş günlerini hatırlatan bir komünizm düşmanlığı sunuyor. Belki az gelişmişliğimizden, belki politikacılarımızın bilgi ve haber kıtlığından bu platform MHP ile MSP'yi AP ile güç birliği etmeye yaramakta. Ama bu güç birliği tek başına komünizmin düşmanlığı bir ideoloji sayılamayacağından AP tabanının daha tutarlı görünen öteki iki sağcı partiye kaymasına neden olmaktadır. İşin kötüsü, komünizm düşmanlığına dayalı koalisyonu bu tür iktidarları artık boşamış olan sistemin tutmaması. Tutmayınca ne oluyor? Bunlar lafta milliyetçi ama işte değil. Demokrat Parti iktidarından bu yana ülkenin ekonomisini sisteme bağımlı kılmışlar. Ara açıldı mı sistem bunları borçluyor. Kalıyorlar mı ortada? Daha da müthişi, o çaresizlikte o kadar düşmanlık ettikleri komünistlerden, yani Doğu bloku ülkelerinden imdat aramak durumuna düşüyorlar mı sana? Ölümlerden ölüm beğen. Demek başlangıçta milliyetçi değillermiş. Milliyetçi olsalardı ülkeyi sisteme bağımlı kılmayacak, ulusal bir kalkınma felsefesini geliştirecek, tam bağımsızlığını koruyarak büyüyecek bir ekonominin olanaklarını yaratacaklardı. Yapmamışlar, yapamamışlar, akıl edememişler. Öyle ki sonunda ne sisteme yaranabiliyorlar ne de hani sizin milliyetçiliğiniz dediğimiz zaman bize. Komünist düşmanlığından başka bir fikir, tutarlı bir ideolojik tutum önerebiliyorlar. Fasarya bunlar, fasarya. Şimdi çoğunuza, hele sağcıysanız çok ters gelecek bir şey diyeceğim. Milliyetçiliğin ilerici biçimi vardır dedik ya, hani Kemal Paşa zamanında uyguladığımız tam bağımsızlıkçı, emperyalizme karşı ülkenin kendi olanaklarıyla saadet ve imarını derpiş eden, ha işte o gerçek milliyetçiliğin şimdiki sahipleri ne kendi iddia ettikleri gibi AP'lilerdir, ne MSP'lilerdir, ne de MHP'liler. Ya kimler midir? Söyleyeyim. Sosyalistler. Emperyalist sisteme kapıların açıldığı, komünizm düşmanlığı perdesi altında her türlü işbirlikçiliğin başladığı 1947 yılından bu yana, Türkiye'de müdafaa-yı hukuk tezlerini, başka deyişle Türkiye'nin haklarının savunmasını yapan tam bağımsızlığımızı, ekonomimizin özgürlüğünü ve ulusallığını, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin ulusun malı olarak kalmasını, yabancı sermayenin sömürücü düzenine karşı ulusal haklarımızı göğsünü siper ederek koruyan sosyalistler olmuştur hep. Bugün de onlardır. Bunun içindir ki Demirel, öteki sağcı partileri artık cılkı çıkmış bir soğuk savaş narasıyla sosyalistlerin üzerine kışkırtıyor. Bunun içindir ki Ecevit, sırasını düşürdü mü onları partisinin sırtındaki keneler olarak nitelendirip tezelden atılmalarını öneriyor. Türkiye'yi komünizm tehdit ediyor lafının, bugün Türkiye'yi Merihliler tehdit ediyor lafından daha anlamlı bir içeriği yoktur. 26 Ekim 1977. 5. AP sistemin partisi olmanın bedelini ödüyor. Efendim kusura bakmayın, biz sosyalist takımı siyasal partilerin sınıfsal olduğunda ısrar ederiz. Deriz ki her siyasal parti belirli sınıfların çıkarlarını savunur. O sınıfın tarih sahnesinde önem kazanmasıyla birinci plana geçer. Önemini yitirmesiyle ortadan ya kaybolur ya küçülür. Örnek klasik olarak İngiltere'dir. Derebeyliğe karşı kapitalizmin, yani burjuvazinin gelişme ve yükselme yıllarında bu ülkede liberal parti almış yürümüş, ülkenin en önemli siyasal gücü haline gelmiştir. Ama endüstrileşmenin gelişmesiyle büyüyen ve güçlenen işçi sınıfı ortaya ağırlığını koymaya başlayınca ufak ufak yerini işçi partisine bırakmıştır. Aslında AP'den söz ediyorum. İngiltere ile başlamak niye? Oradakine benzer bir durum bizde oluyor. İşin içine APD karışıyor da ondan. Türkiye'de bürokrasi ve onun partisi CHP önemini rejimin yetiştirdiği ticaret burjuvazisi önem kazandıkça yitirme yoluna girmiştir. Demokrat Parti'nin kuruluş yılları, liberal ticaret burjuvazisinin, Adalet Partisi'nin kuruluş yılları ise sanayi burjuvazisinin Türkiye sahnesinde ön plana geçme yıllarıdır. Burjuvazi önem kazandı mı, toplumun öteki katlarını da bu arada köylülüğü, yeni yeni gelişen işçiliği de ardından sürükler. 1946 ruhu denilen CHP'nin kemikleşmiş bürokrasi diktasına karşı kitleleri harekete geçiren aslında budur. O tarihte DP ve AP, Türkiye'de güçlenmekte olan toplumsal çevreleri temsil etmekteydiler. Öne geçmeleri bundandı. Bir partinin diriliği bir yandan sınıfsal niteliğine bağlıdır ya, bunun bir sonucu olarak bir yandan da ülkenin geleceğini oluşturacak toplumsal kesimlerdeki etkisine bağlıdır. Burjuvazi nicel, kemmi olarak kalabalık değildir. Ama yükselme sürecinde değerler düzenini öylesine topluma yayar ki öteki toplumsal kesimler bundan etkilenirler. İşçisi köylüsü kapıldıktan başka bakarsın gençliktir, kadınlıktır ardına düşmüş. Partilerin seçimlerden tulum çıkarması elbet bu dönemlere rastlıyor. Şimdiki AP yöneticilerinin tatlı tatlı hayalini kurduğu dönemlere. AP bu durumunu yitirdi. Acaba neden? Bir kere ticaret burjuvazisi, sanayi burjuvazisi çarpık bir tutumla geliştiklerinden dışa bağımlı oldular. İşte görüyorsunuz, dış krediler kesildi, dış alışveriş boykot ya da ambargo yoluyla tıkandı mı, hepsi kendilerine bu yolu açacak ilk siyasal kadroya teslim oluyorlar. Şu halde AP'nin burjuvalaşma politikası yanlıştı. Her mahallede bir milyoner yaratırken bu milyonerin kökeninin Türk toprağında olmasına dikkat edecekti. Böyle alayı komprador bir burjuvazi yetiştirmeyecekti. AP sistemin partisi olmanın bedelini ödüyor şimdi. İşler sarpa sardığı zaman yine sistemin partisi olmanın itişiyle bunlar milliyetçilik ideolojisine sarıldılar. Gerçekte bu soğuk savaş döneminde emperyalizmin kışkırttığı bir çatışma yöntemiydi. Türkiye'deki sonuçları da aynı oldu. Daha kötüsü, AP'nin sahiplendiği dinci ve ırkçı, iki gerici türden milliyetçilik, MSP ve MHP kişiliğinde kendi siyasal örgütlenmesini yapınca, bu iki eğilimden gelen oylar takım takım AP'nin milliyetçiliği mertebesindedir. Sebebi hikmeti de Türkiye'de önemli bir tehlike oluşturmadığı, her gün biraz daha ortaya çıkan komünizme fanatik bir düşmanlıktır. Demirel, oy aldığı yörelerin ülkenin en geri kalmış yöreleri olduğunu görmezlikten gelerek, tabanda durumu koruduklarını ileri sürüyor ama bu yanlış bir teselli. Geri kalmış yöreler, dinci ve ırkçı milliyetçiliğe en yatkın yöreler. MHP ve MSP daha etkili olamadılarsa, bu AP'nin ustalığından çok adı geçen partilerin seslerini henüz kuytulara ulaştıramadıklarından. Kaldı ki bir partinin oyları sadece sayısal olarak değerlendirilemez. Bu oyların bir de siyasal ağırlığı vardır. Bu ağırlık hesabında ise şehirleşme ve sanayileşme hızının alabildiğine sürdüğü büyük merkezlerdeki oylar az gelişmiş yörelerin oylarından çok daha ağırlıklıdır. Hesap kitap külahını önüne koyup düşünmenin zamanı gelmiştir AP için. Burjuvazi ve işçi sınıfını CHP'ye kaybetmektedir. Az gelişmiş bölgelerdeki sağcı oylar asıl sahiplerine, dinciler MSP'ye, ırkçılar MHP'ye gitmektedir. Aydınlar AP'yi zaten hiç tutmadılar. Peki bu parti ne olacak? Nasrettin Hoca'nın öyküsündeki gibi aklı varsa dağın ardındaki göle koşar. O da geniş ve ulusal perspektifli bir sanayileşme planı, ulusal bir dış politika, kesinlikle emperyalizme karşı bir tavır, geniş halk kesimlerinin özlemlerine cevap verebilecek bir toplumsal kalkınma programı. İyi ama bu kadro böyle bir tutumu tutabilir mi? Tutabilseydi herhalde AP bu duruma düşmezdi. Yine de ben Türkiye'de ulusal burjuvazi gerçeğini en iyi kavrayacak ortanın sağındaki bir partinin, Mustafa Kemal'in önerdiği türden bir anti-emperyalist milliyetçilikle öteki halk kesimlerinin sempatisini toparlayabilmek şansına sahip olduğuna inanıyorum. Evet, belki başka bir yönetici kadrosuyla, yeni bir yönetim tutumuyla, orasını bilemem. 22 Aralık 1977. 6. Demirel ne diyor Allah aşkına? Türk halkını ne sanıyorlar? Demirel yurt düzeyinde geniş bir saldırı kampanyasına girişti. Hayli geniş halk kalabalıkları önünde demediğini koymuyor. Vay efendim, hükümet 9 ay öncesinin 100 lirasını 15 liraya indirmiş de, bu süre boyunca yüzlerce adam anarşinin kurbanı olmuş da, CHP devletin itibarını iki paralık etmiş de, bunlardan ne köy olurmuş ne kasaba. CHP ağırlıklı iktidarın eleştirilecek yanı çok, Allah ne verdiyse. Bunları sık sık belirtiyor, altını çiziyoruz. Demirel'in söyledikleri arasında çoğu yer alıyor. Bir bakıma AP lideri haklı. Haklı ama inandırıcı değil. Peki öyleyse işi biraz daha etraflıca ele alalım. Demirel'in son konuşmalarından birisinde mitinge katılan AP'li kalabalığın resmi çekilmiş. Gazetenin birinde gördüm. Geleneksel toplama, yığın, köyden kentten derlenme, ellerinde bayraklar, AP flamaları ve dövizlerle kamyon kamyon, otobüs otobüs taşınmış bir kalabalık. Ellerindeki pankartlardan birisine takılıp kaldım. Aynen şöyle yazıyordu: İMF'ci Ecevit. İşe bak işe arkadaş. İlhan Selçuk'un hala Morrison'cı olmakla suçladığı Demirel'in partisi miting meydanlarında Ecevit'i IMF'ci olmakla itham ediyor. Bu dünyanın sonu değil midir? Bu kadarla kalsa iyi. Demirel bizzat Ecevit'in ve partisinin IMF ile yaptığı anlaşmaların açıklanmasını, bu örgütün her dediğine hükümetin baş eğdiğini meydanlarda bağırmakta, iktidarı uluslararası finans kuruluşlarının etkisinde de laf mı, buyruğunda olmakla suçlamaktadır. Peki yalan mı bu, yoksa yanlış mı? Ne yalan ne de yanlış. IMF'nin neredeyse Ankara'daki otobüs fiyatlarını bile düzenleyecek kadar iş azıttığı, iktidarın da buna baş eğdiği biliniyor. CHP'lerin itirazını biliyorum. Diyorlar ki Demirel sanki IMF'nin dediğini yapmıyor muydu? O Morrison'ların adamı değil miydi? Öyledir, öyle olduğunu Executive Intelligence Review'un bir raporunu aktarırken de yazmıştım. Şu farkla ki Amerikan iş çevrelerinin dergisi Demirel iktidarlarının saplantısı olan sanayileşmeden yakınıyor. Devalüasyonu bir türlü istenilen oranda yapmaya yanaşmamalarını önemli bir kabahat olarak ileri sürüyordu. Ecevit hükümetinin 9 ayda paranın değerini tam da Dünya Bankası, IMF ve banka konsorsiyumlarının istediği düzeye indirmesi bu bakımdan belki Demirel'e Ecevit'i IMF'ci olarak suçlama hakkını verir. Verir ama bu işin bir aması var. Bunu irdelemek için lafı başka bir yöne aktaracağım. Meydanlarda Demirel'in ağız dolusu söylediği laflardan, yaptığı suçlamalardan birisi nedir? Hadi hatırlayın bakalım. Söyleyeyim. Bu iktidar, Türk devletinin en büyük düşmanı olan komünistliği tehlike saymayan bir iktidardır. Bunlar komünistleri koruyorlar, kanatları altında besleyip büyütüyorlar. Zaten iktidarını onlara borçludurlar filan fişman. Demirel bu suçlamasını o kadar çok tekrarlamıştır ki ajans ve TRT bültenlerinde işitmekten de okumaktan da bıkmışız. Neden böyle yapıyor? Denebilir ki Demirel soğuk savaş dönemi politikacısıdır. Komünizme düşmanlığı bir ideoloji haline getirmek, partisini bu düzeyde birleşecek sağ oyların gücüyle iktidara taşımak istemektedir. Bu bir açıklama biçimidir ya, geçerliliği tartışma götürür. Komünizme karşı olmak şu son 10 yıl içinde AP'ye iktidar yolunu açmamış, tersine onun iktidardan uzaklaşmasına neden olmuştur. Bir başka açıklama biçimi yok mu? Elbette var. O da şu. Efendim, Türk İş'in partisi komünizm düşmanlığıyla büyüyor. Demirel bu alanda ondan hızlı olarak bu partiye kaptırdığı oyları toplamak peşindedir. Ondan böyle bastıra bastıra CHP'yi komünist olmakla suçluyor. Bu da bir fikir ama bu da öbürü kadar geçersiz. Zira Türk İş'in komünizme karşı olmaktan çok en belirsiz bir içerikle ortaya attığı emperyalizme karşı olmak sloganlarıyla yandaş bulmadığı ne malum? Çünkü komünizme düşmanlık AP'de var ama emperyalizme düşmanlık yoktur. Ama en müthişi ne odur ne budur. Bana sorarsanız Demirel ortaya attığı bu iki iddia arasındaki açık çelişki halkı ahmak saymaya kadar vardırabilecek nitelikteki uyuşmazlıktır. Eğer Demirel'in dediği gibi Ecevit, IMF'nin adamı ise kökeni Amerikan olan baskılara baş eğmenin mimarlığını yapıyorsa aynı zamanda nasıl komünist olabilir? Yok eğer Ecevit komünist de komünistlerin alayını himaye ediyorsa bu takdirde IMF reçetelerinin gönüllü uygulayıcısı olabilir mi? Bu iki suçlamayı aynı zamanda hatta aynı mitingde yapmakla Demirel hem Türk halkını açıkça aptal yerine koyuyor hem de ciddi siyasal savaşımdan Menderes tipi bir demagojiye kayıyor. Ciddi bir toparlama gereksinimi içinde bulunan partisini böyle uyduruk kaydırık demagojilerle toparlayamaz. 3 Ekim 1978 7. Eski bir yanılgının yeni görüntüsü. Kemran İnan'dan önce Aydın Yalçın vardı. Hep de böyle birisi olmuştur. Bayrak yarışı gibidir bu. Sonraki öncekinin yerine liderlik adaylığı yarışına devam eder. Kişi değişir ama bayrak aynı kalır. Ne bayrağı olduğunu söylemem gerekir mi? Arif olan anlasın. Demirel daha 1965'te sistem için kullanışlı bir başbakan olma niteliğini yitirmeye başlamıştı. İnanmayan isterse Çağlayangil'in vaktiyle İsmail Cem'e, isterse Demirel'in Arca Yüreğe yaptığı açıklamaları bulur okur. Her iki açıklama aynı noktalarda çakışırlar. Türkiye 1965'ten başlayarak hem bölgedeki hem dünyadaki dış politikasını değiştirmeye yönelmiş. Sovyetler ve Doğu bloku ile ilişkilerini düzeltmiş. Bir yandan özel sektör eliyle sanayileşme girişimlerini hızlandırırken bir yandan Orta Doğu'da İsrail aleyhine Araplarla ilişkilerini iyileştirmiştir. Bu kadarı Demirel'in değiştirilmesi için yeterliydi. Önce demokratik yöntemlere başvurdular. Demokratik Parti bölünmesi oldu. AP içinde Aydın Yalçın'ın adı ikide bir Demirel'in yerine bir seçenek olarak ileri sürüldü. Fakat o tarihlerde henüz AP tabanı MSP ve MHP'ye doğru kaymadığından, işçi sınıfı ise CHP'ye yönelmediğinden bütün bu manevralar sonuçsuz kalıyor. Demirel, sistem içi politikasını sisteme rağmen sürdürmenin kolayını buluyordu. O zaman 12 Mart'ı icat etmek gerekti. Onu da yaptılar. 12 Mart sonrasında tek başına bir Demirel iktidarının doğmadan önlenebilmesi için MSP'nin ve MHP'nin biraz da yapay solunumla güçlendirildikleri doğrudur.